Ay battı. Steinbeck.
Ayrım 5.
Nancy biraz bezgin bir sesle, "Evet efendim, şimdi ne yapmak istersiniz?" dedi. "Başkente dönmek ister misiniz? Eğer ivedilikle gitmek isterseniz, kömür mağaralarından biriyle gönderebiliriz. Yok beklemek isterseniz, bir destroyerle gönderebilirsiniz." Coral, "Ama dönmek istemiyorum ben, burada kalacağım." dedi. Lancer kısa bir süre sonra Coral'ın sözlerini düşündü. "Sonra biliyorsunuz burada adamlarımın sayısı çok kısıtlı. Size iyi bir koruma görevlisi veremem." dedi. "Ama koruyucu falan gereksinimim yok ki benim. Buraların şiddetten hoşlanmayan insanlar olduğunu söyledim size." Lancer bir an için adamın başındaki sargı bezine baktı. Hunter bakışlarını önündeki tahtadan kaldırarak "Başınıza bir çelik başlık geçirseniz iyi olur." dedi. Sonra yine işine döndü. Coral koltuğunda öne doğru eğilerek "Sizinle özel olarak konuşmak istediğim bir konu var albay," dedi. "Size sivil yönetimde yardımcı olabileceğimi düşünüyorum." Lancer topuklarının üzerinde dönerek pencereye doğru yürüdü, dışarıya baktı. Sonra geri dönüp yumuşak bir sesle "Aklınızdan geçenler nedir?" diye sordu. "Güven duyacağınız bir sivil yöneticiniz olmalı. Düşündüm ki belediye başkanı Orden görevinden alınıp bu görevi ben üstlenirsem sivil yönetim, askeri yönetim uyum içinde olacaktır." Lancer'ın gözleri büyüyüp parlar gibi oldu. Coral'a iyice yaklaşıp sert bir sesle "Buna raporunuzda değinmiş miydiniz?" dedi. "Evet, doğal olarak görüşlerimi belirttiğim bölümde değindim bu konuya," diye karşılık verdi Coral. Lancer adamın sözünü kesti. "Buraya geldiğinizden bu yana kasabalılardan biriyle konuştunuz mu? Belediye başkanı dışında biriyle." "Hayır, görüyorsunuz şaşkınlığı hala üzerlerinden atamadılar, bunu beklemiyorlardı." Coral hafifçe güldü. "Hayır efendim, kesinlikle böyle bir şey beklemiyorlardı." Ama Lancer üsteledi. "Öyleyse neden düşündüklerini, akıllarından neler geçtiklerini bilmiyorsunuz değil mi?" Şaşkınlar," dedi Coral. Uyur gezer gibiler. Sizinle ilgili düşüncelerini biliyorsunuz değil mi?" diye sordu Lancer. "Birçok dostum var burada, herkesi tanıyorum." "Bu sabah dükkanınızdan alışveriş yapan oldu mu?" "Kuşku yok ki işler durgun," diye yanıtladı Coral. "Kimse bir şey almıyor." Lancer birden gevşemişti. Bir koltuğa doğru gidip oturdu, bacak bacak üzerine attı, durgun bir sesle "Göreviniz çok zordu," dedi. "Üstelik büyük bir yüreklilik de gerektiriyordu. Karşılığında büyük bir ödül verilmesi gerek." "Sağ olun efendim." "Zamanla sizden tiksinmeye başlayacaklar," dedi albay. "Bunu göğüsleyebilirim efendim, ne de olsa düşmanlarımız onlar." Lancer konuşmadan önce uzun bir süre duraksadı, sonra yumuşak bir sesle "Bizim saygımızı bile kazanamayacaksınız," dedi. Coral heyecanla ayağa fırladı. "Bu önderin sözlerine aykırı," dedi. "Önder tüm görevlerin eşit saygınlıkta olduğunu söylemiştir." Lancer ağır ağır konuşarak sözlerini sürdürdü. "Büyük bir ödülle onurlandırılmanız gerek," dedi. Bir an için sustu, sonra toparlandı. "Şimdi konumuza dönelim. Burada sorumluluk benim omuzlarımda. Görevimse kömür çıkarmak. Bu görevi başarıyla yerine getirebilmek için düzen ve disiplini kollamak zorundayım. Düzen ve disiplini koruyabilmek içinse bu insanların aklından geçenleri bilmem gerek. Herhangi bir ayaklanma girişimini önceden kestirmeliyim. Bunu anlayabiliyor musunuz?" "Bilmek istediklerimi öğrenebilirim ben efendim. Belediye başkanı olarak çok işinize yarayabilirim." Lancer başını iki yana salladı. "Bu konuda tepeden bir buyruk almış değilim. Dolayısıyla kendi başıma karar vermem gerekiyor. Bence bundan sonra hiçbir konuda bilgi sahibi olamayacaksınız. Sanırım sizinle kimse konuşmayacaktır. Sizin paranızla geçinen, ancak sizin paranızla yaşamlarını sürdürebilenler dışında kimse yanınıza bile yanaşmayacaktır. Bence bir koruyucunuz olmazsa her zaman tehlike içinde olacaksınız. Başkente dönerseniz, yaptığınız iş karşılığı orada ödüllendirilirseniz beni de sevindirmiş olursunuz." "Ama benim yerim burası efendim," dedi Coral. "Belli bir yer yaptım burada, hepsi raporunda yazılı." Lancer adamın söylediklerini duymamış gibi konuşmasını sürdürdü. "Belediye başkanı Orden yalnızca bir belediye başkanı değil," dedi. "Aynı zamanda buralılardan biri. Onların ne yaptıklarını, ne düşündüklerini biliyor. Hem de hiç kimseye sormadan. Çünkü o da onların düşündüklerini düşünüyor. Yalnızca onu izleyerek onları tanıyacağım. Orden'in görevde kalması gerek. Kararım budur." Yerine getirmiş olduğum görev buradan kovulmamdan daha olumlu bir davranışı gerektirir efendim, dedi Coral. Lancer ağır ağır konuşarak evet bu doğru diye yanıt verdi. Ama şimdi daha büyük bir işten çok yalnızca zararınız dokunacaktır bize. Sizden hala tiksinmiyorlarsa bile tiksineceklerdir. En küçük bir ayaklanma girişiminde ilk öldürülecek sizsiniz. Ne yazık ki size gitmenizi salık vermek durumundayım. Coral kas katı kesilmişti. Başkente gönderdiğim raporun yanıtını beklememe izin verirsiniz umarım, dedi. Elbette, ama kendi güvenliğiniz için geri dönmenizi öğütlerim size. Açıkçası Bay Coral, burada hiçbir değeriniz kalmadı artık. Ama şey, başka tasarılar başka ülkeler olmalı. Belki yeni bir ülkeye, yeni bir kente gidersiniz. Yepyeni bir ortamda güven kazanırsınız. Daha büyük bir kasaba, hatta bir kentte görev verebilirler size. Daha büyük bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. Buradaki başarınızdan dolayı sizi bütün gücümle salık vereceğimden emin olabilirsiniz. Coral'ın gözleri hoşnutlukla parladı. Sağ olun efendim, dedi. Doğrusu çok sıkı çalıştım. Belki de haklısınız ama yine de başkentten gelecek yanıtı beklememe izin vermelisiniz. Lancer'ın sesi gerginleşti, gözlerini kısmıştı. Sert bir tavırla, başınıza çelik başlık geçirin, evde oturun, geceleri dışarı çıkmayın, en önemlisi de içki içmeyin, dedi. Ne bir kadına ne de bir erkeğe güvenin. Bunu anlıyor musunuz? Coral acıyan gözlerine almaya baktı. Sanırım hala anlamıyorsunuz. Küçük bir evim var burada. Şipşirin bir köylü kızı hizmetimi görüyor. Üstelik biraz da vurgun bana. Bunlar sıradan barışçı insanlardır. Onları çok iyi tanıyorum. Lancer, barışçı halk yoktur, dedi. Ne zaman öğreneceksiniz bunu? Dost halk yoktur. Nasıl oluyor da anlamıyorsunuz bunu? Bu ülkeyi zorla ele geçirdik. Siz onların ihanet dediği şeyi yaparak bize yardım ettiniz. Yüzü kızarmış, sesi yükselmişti. Bu insanlarla savaştığınızı nasıl anlamazsınız? Coral biraz böbürlenerek, yendik onları, dedi. Albay ayağa kalkıp ne yapacağını bilemeden kollarını salladı. Hunter başını kaldırıp devrilmesini önlemek için tahtasını tuttu. Aman dikkat edin efendim, mürekkep geçiyorum. Her şeyi yeni baştan yapmak istemem doğrusu. Lancer Hunter'a bakıp bağışla, dedi. Sonra sınıfta ders veriyormuşçasına sözlerini sürdürdü. Yenilgi geçici bir durumdur. Sonsuza değin sürmez. Biz de yenilmiştik, şimdi ise saldırıya kalkıştık. Yenilgi sözcüğünün hiçbir anlamı yoktur. Nasıl olur da anlamazsınız bunu? Kapıların ardında neler fısıldaştıklarını biliyor musunuz? Coral, siz biliyor musunuz, diye sordu. Hayır ama kestirebiliyorum. Coral üstü örtülü bir suçlamayla, korkuyor musunuz yoksa albayım, dedi. Başarıdan başarıya koşan askerlerimizin komutanı. Korkuyor mu yoksa? Lancer ağır ağır yerine oturdu. Belki de, dedi. Sonra tiksintiyle, ömrümde hiç savaşa girmemiş ama savaşla ilgili her şeyi bilen insanlardan bıktım usandım, diye ekledi. Çenesini tutarak, Brüksel'de ufak tefek tridi çıkmış bir kadını anımsıyorum. Şirin bir yüz, 1,5 metrelik bir boy, apak saçlar. Zayıflıktan simsiyah damarları fırlamıştı derisinin üzerine. Siyah şalı, mavi beyaz saçları vardı. Titrek, tatlı bir sesle ulusal ezgilerimizi söylerdi bize. Sigara ya da kız oğlan kızların nerede bulunabileceğini bilirdi. Elini çenesinden çekti, uykudan uyanır gibi silkindi. Oğlunun öldürülmüş olduğunu bilmiyorduk. Sonunda o kadını kurşuna dizdiğimizde, uzun, siyah bir şapka iğnesiyle tam 12 adamımızı öldürmüştü. O iğneyi hala saklarım memlekette. Üzerinde kırmızı ve mavi bir kuş işlemeli, minili düğmesi olan bir şapka iğnesi. Coral, kurşuna dizdiniz onu ama, öyle değil mi? Dedi. Elbette, elbette kurşuna dizdik. Böylelikle de cinayetler sona erdi, değil mi? Diye sordu Coral. Hayır, cinayetler sona ermedi. Sonunda geriye çekilirken birliklerinden arta kalanların yolunu kestiler. Bazılarını yaktılar, bazılarının gözlerini oydular, hatta bazılarını da çarmıha gerdiler. Coral yüksek sesle, ''Bunlar şu anda konuşulacak şeyler değil.'' dedi. ''Doğrusu anımsanacak şeyler de değil.'' dedi Lancer. Coral, ''Korkuyorsanız komutan olamazsınız.'' dedi. Lancer yumuşak bir sesle karşılık verdi. ''Gördüğünüz gibi nasıl dövüşüleceğini biliyorum.'' İnsan bildiği bir işte hiç değilse aptalca yanlışlar yapmaz. Genç subaylarınıza da anlatıyor musunuz bunları? Lancer başını salladı. Hayır, bana inanmayacaklardır onlar. Öyleyse bana niçin anlatıyorsunuz? Çünkü Bay Coral, sizin göreviniz bitti. Hala anımsarım bir kezinde albay konuşurken merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Sonra kapı ardına kadar açıldı. Kapıda bir nöbetçi göründü. Yüzbaşı Loft nöbetçiyi bir yana iterek içeri girdi. Albayın karşısında dimdik durarak "Bir sorun var efendim," dedi. Duruşu sert, soğuk, askerceydi. "Sorun mu?" "Yüzbaşı Bentick'in öldürüldüğünü bildirmek zorundayım efendim." Lancer, "Ha evet, Bentick," dedi. Merdivende yeniden bir takım ayak sesleri duyuldu. İki er üstü battaniye ile örtülü bir sedyeyle içeri girdi. Lancer, "Öldüğünden emin misiniz?" dedi. Loft dimdik duruşunu bozmadan "Tamamıyla eminim komutanım," diye karşılık verdi. Teğmenler yatak odasından fırlayıp içeri girdiler. Ağızları bir karış açık sedyeye bakıyorlardı. Korkmuş gibiydiler. Lancer pencerelerin yanındaki duvarı göstererek "Oraya koyun," dedi. Sedyeyi taşıyan erler dışarı çıktığında Lancer sedyenin yanında diz çöktü. Battaniyenin köşesini kaldırdı. Kaldırmasıyla kapaması bir oldu. Durumunu bozmadan Loft'a döndü. "Kim yaptı bunu?" diye sordu. "Bir madenci," dedi Loft. "Niçin?" "Ben oradaydım efendim." "Tamam, raporunu ver öyleyse." "Lanet olsun, raporunu versene oğlum." Loft duruşuna yeniden çeki düzen vererek resmi bir dille anlatmaya başladı. "Albayımın emri üzerine Yüzbaşı Bentick'in nöbeti yeni devralmıştım. Yüzbaşı Bentick buraya gelmek üzere nöbet yerinden ayrılırken çalışmamak isteyen başına buyruk bir madenciyle aramızda tartışma çıktı. Madenci özgürlük falan gibi sözler ederek bağırıp çağırmaya başladı. Ona çalışmasını emrettiğimde kazmasıyla üzerime saldırdı. Yüzbaşı Bentick araya girmek istedi. Belli belirsiz bir el hareketiyle sedyenin içinde hareketsiz yatan Yüzbaşı Bentick'i gösterdi. Lancer diz çöktüğü yerde yavaş yavaş başını salladı. "Bentick garip bir adamdı," dedi. "İngilizleri severdi. Her şeylerini severdi onların. Dövüşmekten hoşlandığını sanmam. Adamı yakaladınız mı?" "Evet komutanım," dedi Loft. Lancer yavaş yavaş ayağa kalktı. Kendi kendine konuşurcasına "İşte yine başladık. Bu adamı kurşuna dizeceğiz. Sonra 20 yeni düşman kazanacağız. Bildiğimiz tek şey bu. Bildiğimiz tek şey." "Prackle, ne buyurdunuz komutanım?" dedi. "Hiç. Hiçbir şey," diye karşılık verdi Lancer. "Düşünüyordum yalnızca." Loft'a dönerek, "Belediye Başkanı Ordon'a," dedi, "saygılarımla birlikte ivedilikle görüşmek istediğim bildirin lütfen. Çok önemlidir." Binbaşı Hunter başını kaldırdı. Mürekkepli kalemini büyük bir özenle silip kadife astarlı bir kutuya yerleştirdi. 3. Bölüm. Kasaba sokaklarında dolaşan halkın yüzünden düşen bin parçaydı. Gözlerdeki şaşkınlık az da olsa yok olmuş ama yerine hala bir öfke parıltısı almamıştı. Madendeki işçiler kömür arabalarını somurtarak itiyordu. Esnaf tezgahın gerisinde halka hizmeti sürdürüyordu. Ancak kimse tek bir söz bile etmiyordu. Halk birbiriyle tek heceli sözcüklerle konuşuyorlardı. Herkes savaşı, kendini, geçmişi ve her şeyin böyle apansız nasıl değiştiğini düşünüyordu. Dışarıda hava boz bulanık bir renge bürünmüştü. Ayaz vardı. Bu nedenle belediye başkanı Ordon'un konağındaki konuk odasında küçük bir ateş yakılmıştı. Lambalar açıktı. Oda oldukça değiştirilmişti. Döşemesi nakışlı koltuklar geriye çekilmiş, küçük masalar ayak altından kaldırılmıştı. Sağdaki kapının ağzında Joseph ile Annie dört köşeli kocaman bir yemek masasını içeriye sokmaya çalışıyorlardı. Masayı yan yatırmışlardı. Joseph odaya girmişti. Annie'nin kızarmış yüzü kapalılığından görülüyordu. Joseph masanın bacaklarını yanlara doğru kımıldatarak bağırdı. "İtme Annie. Şimdi hadi." Burnu ve gözleri kızarmış olan Annie öfkeli bir sesle "Hadi demesi kolay," dedi. Annie her zaman biraz öfkeliydi. Askerlerin gelmesi, düşmana kasabayı ele geçirmesi bu huyunu değiştirmemişti. Gerçekte yıllardır yalnızca kötü bir huy diye düşünülen öfkesi birden yurtseverce bir coşkuya dönüşmüştü. Annie askerlere kaynar su fırlatmakla özgürlük simgesi olarak ufaktan bir ün yapmıştı. Avlusunda toplanan kim olursa olsun kaynar suyu boşaltırdı başından aşağıya. Ancak bu durumda bir kahraman olmuştu. Başarısının kökeninde öfke yattığı için Annie öfkesini arttırıp süreklileştirerek yeni yeni başarıların ardından koşmaya başlamıştı. Joseph masayı yerde sürttürme dedi. Masa kapının ağzı sıkışıp kalmıştı. Sallama diye uyardı Joseph. Sallamıyorum dedi Annie. Joseph uzaklaşıp masayı inceledi. Elinde kollarını göğsünde kavuşturup gözlerini Joseph'e dikti. Joseph masanın bir bacağını yokladı. İtme dedi, öyle sert itme. Annie kollarını göğsünde kavuşturmuş onu izlerken Joseph de...
Ayrım sonu.